Ayrım 24.
Zübeyde Hanım suç ortağı bir gülümsemeyle oğluna soracaktır. Bak hele şuna, söyle bana, doğru mudur Salih'in söyledikleri? Salih Bey salonda çakmağının alevini ucuna uzatmış, Fikriye'nin sigarasını yakıyordu. Endişeli bir ağabey gibi diyor ki, doktoru dinlemiyorsunuz, işte bu olmaz, size tütün içmeyi yasaklamıştı. Çakmağını cebine koyarken dostça azarladı. Doğru dürüst yemek de yemiyormuşsunuz. Fikriye dumanları hüzünlü bir keyifle ağzından burnundan salıverdiği sırada cevap verecektir. Hem de ne cevap? Yalnız o kadar mı? Artık doktora da görünmüyorum Salih Bey. Hoca yengem bundan da şekvacı. Salih Bey, haksız mıdır diye sordu. Daha da içten ilave etti. Rahatsızlığınız ciddi bir rahatsızlıktır. Paşa Hazretleri tedaviniz bahsinde yeni tedbirler alırken... Fikriye heyecanlanıyor. Ne? Yeni tedbirler mi? Ne gibi mesela? Mustafa Kemal Paşa'nın salon kapısından girdiğini fark edince sözünü askıda bıraktı. Paşa o şakacı tavrıyla Salih Bey'e yönelmişti. Diyordu ki, Salih, hoca annem seni ister. Niçin Selanik'i almamışız hesap soruyor. Salih Bey topuklarını birbirine vurarak Fikriye'yi selamlayıp saygıyla ayrılır. Fikriye sigarasının dumanlarına sarılmış kirpikleri arasından bakışları hülyalı gülümsüyor. Gaybubetiniz imtidadınca, mesela muharebeyi merak etmekteyiz. O bilafasıla Selanik'ten bahsediyordu. Dalgınlaştı, manastır askeri rüştiyesine gidişiniz, bilhassa Şam-ı Şerif'ten avdetiniz. Sigarasından derin bir soluk alıp duman düğümlerini boşluğa bırakırken mahzun bakışları ve kırık sesiyle cevabını öğrenmek istediği asıl sualini sordu. Tedavim bahsinde paşam ne gibi yeni tedbirler düşünmüş acaba? Salih Bey onu anlatıyordu da. Kemal Paşa'nın alnına belli belirsiz bir keder gölgesi düşmüştü. Gözlerini Fikriye'nin gözlerinden kaçırıp sıradan olmasını istediği bir tavır ve sesle diyor ki, ''Ha o bahis, mühim bir bahis Fikriye, akşama aris ami konuşuruz.'' Biraz sustu, daha da gündelik bir ses tonuyla, ''Evvela bir banyo yapayım.'' dedi, ''Malum yoldan geldik.'' Fikriye o geceyi sonradan yaşayacağı bitmez tükenmez sanatoryum gecelerinde karayel camlarda ıslık çalıyor, dışarıda tipi sık sık hatırlayıp için için gözyaşı dökecektir. Soğuk ve sevimsiz bir ay vardı. Yağmur bulutlarının hayli alçak, epeyce kalın ve boğum boğum dantellerini donuk ışığıyla yaldızlamıştı. Bozkır'da ise yaprakları savuran o hırçın poyraz, köşkün bazıları ışıklı, bazıları ışıksız pencerelerinden karanlığa salıverdiği piyano sesini darmadağın ediyor. Manastırın ortasında vardır bir havuz. Fikriye'nin tuşların üzerinde uçuşan ince ve uzun parmakları yaşadığı ıstırabı, önünde açılan yalnızlık uçurumunun dehşetini, Handi ise somutlaştırmış, basbayağı elle tutulur bir hale getirmişti. Hele arada bir kirpiklerinden piyanonun tuşları üzerine bir gözyaşı damlası düştükçe. Gazi sırtında robe de chambre, boynunda ipek fular, muhtat koltuğuna oturmuş, sehpanın üstünde rakı sürahisi ve kadehi, leblebi vesaire. Mahzun, hatta kederli görünüyor, üstelik dalgın. Fikriye son zamanlarda adet ettiği o suni tebessümü dudaklarında koruyor ama onun da acı çektiği belli. Gözyaşı damlaları sık sık kirpiklerin ucunda pırıldamıyor mu? En şaşırtıcı olanı da piyanonun üstüne bırakılmış içki kadehi. Çaldığı sona erince Fikriye kadehine uzandı, bir kere de içip bitirdi. Sonra Gazi'ye hissettirmeden kirpiklerindeki yaşı parmağının ucuyla alıp ayağa kalktı. Tuhaflık koltuğuna oturmadan rakı sürahisinden kadehini tekrar doldurmasında. Üstelik tabii olmasına çalıştığı bir sesle konuşuyor da. Demek ki derpiş olunan tedbir bu. Mantıki olduğu izahtan var este. Müstehzi ilave etti. Veremliysen sanatoryumda ikametin bir zarurettir. Mustafa Kemal kederli fakat kesin bir sesle, ''İzam etme Fikriye'' dedi, ''seni kaybetmek değil kazanmak telaşındayız. Doktor Adnan Bey'le uzun uzun diye konuştuk. Onun fikrince çok muntazam bir sanatoryum tedavisi yapılmazsa...'' Nedense susuyor, sigarasından bir nefes aldı. Yoksa bu bir bahane mi? Fikriye zehirli bir tebessümle soracakmış. ''Ne olurmuş yoksa ölür müymüşüm?'' Başını önüne eğiyor alçak sesle, ''Yanınızda ölmüş olurdum.'' diyor. ''Buna çoktan razıyım ben.'' Sustu, gururla başını kaldırıp bambaşka bir sesle sordu. ''Neredeymiş bu sanatoryum, hangi cehennemde?'' O an telefon çalmaya başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa telefona kalkarken Fikriye'ye cevap veriyor. ''Almanya'da, Münih civarında bir yerde zannederim.'' Ahizeyi kulağına götürüyor. ''Alo, kim? Ha, sen misin Hayati, hayrola? Telgraf mı, kimden dedin? İsmet Paşa'dan mı? Ne diyor, oku bakayım.'' Fikriye konuşulanları duymuyordu. Kadehini dudaklarına iyicene yakın tutmuş, bakışları buğulu, yüzünde esrarlı ve anlaşılmaz bir sesi dinlermiş gibi bir ifade. Aslında işittiği camlarda ıslık çalan rüzgar, yüreğinde onun uyandırdığı ihtimaller, gurbette ağır yalnızlık, kim bilir belki de ölüm. İçkisinden bir yudum alıyor, sonra fısıltıya yakın bir sesle kendi kendine diyor ki, Almanya'da bir sanatoryum, Almanya'da, Münih civarında. Allah'ım neresi orası, ne kadar uzak, ne kadar soğuk, ne kadar yabancı. Gazi'nin yüzündeki ifade telefonu dinledikçe değişmişti. Bambaşka bir yerde, değişik bir haleti ruhiye içinde olmalı. Fikriye dudaklarına bir sigara iliştirmişti, onu yakıyor. Peki hayat, tamamdır. İyi ettin de beni aradın. Bu husus hem mühim hem de müstacel. Hadi akşamların hayır olsun. Gazi telefonu kapattı. Fikriye'ye izah saadetinde konuşarak koltuğuna dönüyor. Sesi de değişmiştir. Muzaffer, memnun bir ses. Mudanya'dan haberler iyi. Kolay olmadı ama Trakya'yı kurtardık bre. Güleç bir yüzle kadehine uzanıyor. Eh ne denilmiştir, düşmez kalkmaz bir Allah. Dünyadır bu, belli mi olur? Günün birinde bakarsın sıra boğazlara da gelir. Bak bu mühim. Zira majestelerinin donanması İstanbul'a dayandı mı Karadeniz bir İngiliz gölü oldu say. Bit tabii, mühim olan bir diğer nokta Musul meselesi. Herhalde halli kolay olmayacak. Fikriye'nin yüzü salıverdiği sigara dumanları arasında kaybolmuştu. O tamamıyla başka, hayli irkiltici ve ürkütücü bir alemdedir. Çok farklı, çok uzak bir sesle soruyor. Peki acaba sorabilir miyim, yolculuk ne zaman, hemen mi? Mustafa Kemal Paşa o kadar başka bir yerdedir ki birden o konuya dönemez. Efendim, ne dedin, hangi yolculuk? Ha evet, şu sanatoryum meselesi. Şey, hele Mudanya'da İsmet Paşa'nın harbi bitirsin de. 11 Teşrini evvel 1338, 1922 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesi, Ankara'da şöyle çarpıcı bir başlıkla yayınlanmıştır. Gazetenin birinci sayfasına tarihi bir fotoğraf, Mudanya'da mütareke müzakerelerine katılmış zevat, Türkiye'yi temsilen İsmet Paşa, Fransa'yı temsilen General Sharpie cenapları, İngiltere'yi temsilen General Harrington, İtalya'yı temsilen General Mombelli. Fotoğrafın üzerinde manşet, zaferden zafere, Mudanya mütarekesi imzalandı, Trakya'nın teslimine Refet Paşa memur. Ankara'da münteşir Yeni Gün gazetesi ise 15 teşriğine evvel 1338, 1922 günü şöyle bir manşetle yayınlanmıştır. Gazetenin birinci sayfasında Gazi Mustafa Kemal ve İsmet Paşa'nın fotoğrafları görülmektedir. Onların çevresinde şu başlıklar yer almıştır. Trakya bugün kurtuluyor, Gazi Hazretleri Bursa'yı teşrif edecekler. Yaver Hanım'ın hiç mi dahli yok? Yanlış ve ürkütücü bir gece. Bursa-Ankara karayolunun demir yoluyla kesiştiği önemli bir kavşağında soluyan bir lokomotif, ardına bağlı uzunca bir katar, yolcu ve yük vagonları. Lokomotif arıza yaptığı için tren durmuştur. Derin ve nemli karanlıkta vagon pencerelerinin ölü ışıkları seçiliyor. Bazı yolcular oturdukları yerde uyukluyorlar, diğer bazıları trenden yola inmiş. Bunlardan birisi Halide Onbaşı, karayoluna yakın adeta hayalet bir ağacın altında. Hem sigarasını içiyor hem de trenin kondüktörü ile konuşuyor. Yol puslu ve kalın bir karanlığın ötelerinde kaybolmaktadır. Çok ama çok gerilerden ağır ağır yaklaşan bir fener zar zor seçilebiliyor. Kondüktör şimendifer görevlisi giyiminde Kaiser bıyıklı bir gençti. Halide Edip Hanım sordu, tamiratı uzun sürer mi bunun? Dumanları dudakları arasından adeta tükürür gibi itti. Beklemeyi hiç sevmem de. Zannetmem efendim, azami yarım saat. Halide Edip Hanım merak etmişti. O esnada katara yönelen kondüktöre eliyle göstererek sormadan edemedi. Bakar mısın oğlum, şu yaklaşan ışık nedir? Gece sessizdi. Lokomotifin tık nefes solumasından başka işitilen sadece gittikçe yaklaşan yeknesak ve melankolik bir çan sesi. Kondüktör durup o tarafa döndü. Feneri gördükten, çan sesini duyduktan sonra gülümsedi. Deve kervanı efendim. Kondüktör önündeki ilk vagona binmişti. Fakat kervanı gören bazı başka yolcular karayoluna iniyorlar. Hepsi o tarafa dönük, iyice nemli ve dumanlı karanlığın içinden önce elinde sallanan feneri, üzerine bindiği eşeğiyle kervancı peydahlanıyor. Yolda çizmeleri nefer elbisesi ve kalpağıyla sigara içen Halide Onbaşı'yı görünce erkek sanmış olmalı ki elini göğsüne bastırıp selamladı. Esselamün aleyküm ihvan ve aleyküm selam kervancı başı. Birbirine bağlı develer zahmetkeş ve mütevekkil birer birer beliriyorlar. Gerçek değil, birer hayal gibi önünden usul usul geçip aksi istikamette kayboluyorlar. Karanlık o tarafta çok daha yoğun, nereye gittikleri görünmüyor fakat. Develerin gittikleri yönden uzak uzak önce bir çift, arkasından iki çift daha otomobil farı gözükmesin mi? Far huzmelerinde az önce karanlığın yuttuğu develer, teker teker ve bütünüyle kervan, bir gölge oyunu gibi devasa beliriyor. Arabalar geçince de toz bulutu ve koyu karanlığın içine tekrar yok oluyorlar. En öndeki araba Halide Edip Hanım'a birkaç metre kala yavaşlayarak durdu. Hayret, acaba niye? Çünkü bu Mustafa Kemal Paşa'nın arabasıydı. Yaver Salih Bey şoförün yanından şimşek hızıyla çıkıp arka kapıyı açıyor. Gazi tebessümü gözlerinin mavisinde saklı arabadan ağır ağır indi. Halide Edip Hanım sigarasını çizmesinin burnuyla yerde ezip hayretler içinde ona doğru yürüdü. Gazi'nin tebessümü genişlemiş de elini sıkmak üzere Halide Edip'e uzatıyor. Hararetle el sıkışıp ayaküstü konuşuyorlar. Hayrola hanımefendi, tek başınıza bizi istikbale mi çıkmıştınız? Hiç sormayın Paşa Hazretleri, trenimiz arızalandı, yolda kaldık. Kaşları hayretle alnında yükselmişti. Lakin böyle bir tesadüf hafsalaya sığmaz. Tahayyülü dahi gayri mümkün. Onlar konuşurken arabadan bu defa Kazım Karabekir Paşa inmiş, yanlarına gelmişti. Mustafa Kemal Paşa ikisini tanıştırıyor. Kazım Paşa cenapları Ankara'ya sizin gaybubetinizle teşrif ettiler. Halide Edip Hanımefendi, namı diğer Halide Onbaşı, ordularımızın uğuru. İki taraf samimi tebessümlerle hafifçe başını eğiyor. Gazi ne düşündüyse Halide Hanım'a izahat vermek gereğini duymuştu. Dedi ki, Bursa'ya gidiyoruz, orada İsmet ve Fevzi Paşa'ya mülaki olacağız, Mudanya'dan gelecekler. Sonra gözün ucuyla hemen arkalarına yanaşmış ikinci arabayı göstererek sesini alçaltıp ilave etti. Fikriye'yi de götürmekteyim, hastalığı ciddiyet kesbetti, Münih'te bir sanatoryuma yatıracağız. Halide Edip Hanım'ın yüzü gölgelenmişti, sesi bir hayli kırık. Öyle mi dedi, vah vah, fevkalade müteessir oldum. Sustu, kısaca düşündü, soruyor. İzninizle ona veda edebilir miyim, bildiğiniz üzere ülfetimiz? Mustafa Kemal Paşa sözünü kesti. Elbette, buyurun konuşun. İkinci arabanın kapısını açtı. Halide Edip Hanım nedense biraz mahcup. Teşekkür ederim Paşa Hazretleri. Yaver Salih Bey arkalarından geliyordu. Mustafa Kemal geriye döndü, o kaldı. Halide Onbaşı önünde bulunduğu arabanın açık kapısına doğru eğiliyor. Fikriye arabanın arka koltuğuna yarı uzanmış yarı oturmuştu. Kürkler içindeydi. Yüzü adam akıllı solgun, gözleri iyice mahzun. Onu görünce derhal doğrulup tehalükle ellerine sarılıyor. Güçlükle gülümseyerek diyor ki, ah hanımefendi, ah bu ne mesut bir tesadüf. Sizinle burada karşılaşacağımızı rüyamda görsem... Cümlesini bitirmedi, sustu. Uzun gözleriyle yaprak yeşili gülümseyerek sonra mutlaka dedi, bu işte bir hayır var. Kapının ağzındaydılar. Arkalarındaki üçüncü arabanın farlarından garip ve ürkütücü bir ışık gölge karşıtlığı içinde görünüyorlar. Almanya'ya gidiyormuşsunuz. Fikriye kirpiklerini indiriyor. Epeyce canı sıkkın ve isteksiz diyor ki, maalesef evet, doktorların ısrarı işte. Ben gitmek istemedim lakin paşamız buyurunca... Cümlesini askıda bıraktı, boynunu büktü. Halde Edip Hanım halinden, tavrından etkilenmişti. Ona biraz olsun cesaret vermek istiyor. Ne var bunda canım? Kısa bir müddet kalır, pür sıhhat dönersiniz. Fikriye küçük bir kız çocuğu gibi tek omzunu kaldırdı. Bilmem ki. Sonra birden canlanıyor. Ama şey, evvela Paris'e uğramak niyetindeyim. Giyecek bir şeyler yaptırmak için. Ne dersiniz? İcap etmez mi? Tabii, fevkalade olur. Niye olmasın? İyileşeceğinizden hiç şüphem yok. Fikriye daha fazla kendini tutamadı. İyice duygulanmıştı. Ağlamamak için dudaklarını ısırarak Halide Hanım'ın boynuna sarıldı. Bir inanabilsem, ah buna bir inanabilsem. Onun kollarından ayrıldığında Halide Edip Hanım'ın da gözleri hafif nemliydi. Arabanın kapısı ağzında konuşmuşlardı. O çekilince az geride bekleyen Ser Yaver Salih Bey kapıyı kapatıyor. Öndeki arabanın farları ışığında Karabekir Kazım Paşa ile sigara içip konuşmakta olan Gazi'ye doğru yürüyorlar. Halide Edip Hanım bir süre sustu fakat daha fazla kendini tutamadı. Duyulur duyulmaz bir sesle Salih Bey'e sordu. Şey söyler misiniz Salih Bey, çok merak ediyorum da bu ani yolculukta İzmir'deki Yaver Hanım'ın hiç mi dahli yok? Komintern tarafından yayınlanan Internationale Press Correspondence dergisinin 27 Eylül 1922 tarihli sayısından alınmıştır. Komünist Enternasyonali Yürütme Kurulu. Türkiye halkına barış, Avrupa emperyalizmine savaş. İşçiler, Yakın Doğu çok büyük tarihi önem taşıyan gelişmelere sahne oluyor. Galip ittifak devletlerinin kapitalistleri Türkiye halkını ölüme mahkum etmişti. Türkiye'yi parçaladılar. Türkiye'nin çevresini kendi gücüne dayanarak varlığını sürdürme yeteneğinden yoksun bir dizi devletle sardılar. Bu devletler ittifak devletlerinin köpekleri olmaya ve her zaman Türkiye halkına karşı kışkırtılmaya mahkumdur. Sovyet Rusya'da mücadele eden ve zafer kazanan Kızıl Ordusu'ndan cesaret alan Türkiye halkı peş peşe savaşlardan bitkin düşmüş olduğu halde silaha sarıldı ve 3 yıl süren mücadele sonunda canını kurtarmasını bildi. İngiltere'nin donattığı Yunan ordularını kaçmaya zorladı. İstanbul ve Çanakkale Boğazı dışında tüm Anadolu'yu yabancı ordulardan temizledi. Türk ordularının zaferi zalimlerin gücünün de sınırlı olduğunu, halklar özgürlük için bir kez ayağa kalktılar mı, Versay'da barış anlaşmaları adı altında kendilerine vurulan tüm kölelik zincirlerini paramparça edebileceklerini kanıtladı. İşçiler, Türk hükümeti işçilerin ve köylülerin hükümeti değildir. Subayların bir kesiminin hükümetidir, aydınların hükümetidir. Hiç kuşkusuz bizim amaçlarımızla uyuşmayan bir hükümettir. Bu yüzden Türkiye işçi sınıfı Türkiye ekonomik açıdan kalkındığı ölçüde bu hükümete karşı mücadele etmek zorunda kalacaktır. Ama Türkiye işçileri kendileriyle bu hükümet arasındaki ilişkiler ne olursa olsun, Türkiye'nin mücadelesinin yoksul bir köylü halkın uluslararası sermayenin köleleştirme çabalarına karşı verdiği mücadele olduğunu anlamışlardır. Ve uluslararası proletarya, Türkiye hükümetiyle ilişkisi bir yana sırf kendi çıkarları gereği ittifak devletleri emperyalizminin yeniden Türklere karşı silaha sarılmasını, İngiliz dünya egemenliğinin çıkarları uğruna Avrupa proletaryasının yeniden kanını dökmesini bütün gücüyle engellemek zorundadır. İşçiler, sizin göreviniz Türkiye'ye karşı atılacak herhangi bir askeri adıma karşı var gücünüzle ve ısrarla mücadele etmektir. Sizin göreviniz ittifak devletlerinin boğazları müttefiklere açması için Türkiye'yi zorlayarak yeni savaşlar hazırlayanları engellemek için tüm gücünü ortaya koymaktır. Kahrolsun ittifak devletleri, emperyalizmi. Türkiye halkına özgürlük ve barış, kahrolsun yeni emperyalist savaşlar, kahrolsun diplomasi bezirganları. Komintern belgelerinde Türkiye, 1. Kurtuluş Savaşı ve Lozan, sayfa 51, kaynak yayınları 1993. İhtimal bazı kafalar kesilecektir. Sonbaharın yorgun güzelliği, bahçedeki bazı ağaçların yaprakları sararmaya yüz tutmuş. Bazı çiçekler solmuş, hava kapalı, yağmur bulutları akşam aydınlığını örtüyor. Ara sıra çakan kuru şimşekler elektrik mavisi birer yalaz. Uzaktan tehditkar gök gürültüleri. Uşakizadelerin Göztepe'deki köşkü mamum bir geceye hazırlanıyor. Kütüphanesindeki çalışma odası akşam üzeri. Sarkaçlı murassa duvar saati alafranga 6:30 sularındadır. Ahenkli titreşimlerle buçuğu çaldı. O susunca tiktakları başlıyor. Yeknesak, ısrarlı, sinir bozucu. Yalnız yazım masasının üzerindeki çalışma abajuru yakılmış, başka ışık yok. Bu da insana tenhalık ve yalnızlık duygusu veriyor. Latife kütüphanenin o yağmur loşluğu içinde yazı masasının başına oturmuş, harıl harıl bir şeyler yazıyordu. Çakan şimşeklerin yalazı odaya dolup boşaldıkça ortalık birden cama çekilmiş bir fotoğrafın negatifidir. Her şey siyah ve beyaz. Latife asabi bir telaşla kalemini sık sık mürekkep okkasına batırıyor. Sümenin yanı başında kül tablası, bir sigara paketi ve kibrit kutusu. Bir de yarısı içilmiş bir şampanya bardağı. Genç kız nedense yazmayı bırakıverdi. Yazdıklarına tatsız tuzsuz besbelli gayrimemnun şöyle bir baktı. Belirgin bir asabiyetle kağıdı buruşturup çöp sepetine attı. Dirseklerini masaya dayamıştı. Çenesini sağ yumruğuna, gözleri sabit bir noktaya dikilmiş. O da çok sürbede, aynı asabiyetle ayağa kalktı. Kalkarken şampanya bardağını aldı. Saatin yeknesak tiktaklarını dağıtarak odasında gidip gelirken ara sıra onu yudumluyor. Aklına yeni bir şey mi geldi acaba? Gidip gelirken ansızın duruyor, aynı gergin yüzle yeniden masasının başına geçti. İçkisini bitirip önüne başka bir kağıt çekti, kalemini mürekkebe batırıp tekrar yazmaya koyuldu. İşlek bir el yazısıyla gerçekte bir mektup yazıyordu. Mukaddes paşam, pek mesut dakikalar yaşadım. Şimdi de derin bir teessürün altında ezilmekteyim. Burada bırakmış olduğunuz şeref bütün ailemin şeref halesidir. Fakat yalnız bendenizin olan çok kıymetli ve ebedi bir şey daha vardır. O da canlı hatıranızdır. Bazen dalıyorum, saatlerce gözlerim kapalı düşünüyorum. Bu rüyalarımdan uyanışımda, ''Ya Rab ne eksilirdi deryayı izzetinden, peymane-i vücuda zehi abd olmasaydı.'' diyor, gözyaşları döküyorum. Birkaç gün sonra Mustafa Kemal Paşa TBMM ve Riyaset makamında oturmuş, sağ elinin iki parmağı arasında sigarası. Latife'nin yazdığı mektubu okuyordu. Garip şey, kelimeler ve cümleler aynı anda kulaklarına onun sesiyle aksediyor. Belki de siz beni 20 gün görmekle bu kız benden ne istiyor ve bu hakkı ona kim vermiştir diye hiddetlenirsiniz. Nazarımda hiçbir şey ehemmiyete haiz değildir. Fakat ilk nazarda dünyanın en büyük dahisi kendisi için mahfuz olan sadakat, hürmet ve samimiyeti almak tenezzülünde bulunmuştur. Evet, ömrümün son dakikasına kadar mesut veya bedbaht edileyim. Halaskârı takip etmekten azade kalmayacağım. Fiilen olmasa da hayalen daima beraber yaşayacağım. Madem ki bütün saadetimi zat-ı devletinizin hizmetinde buluyorum, yegane arzum her ne suretle olursa olsun sadakatimin yanınızda bir silah olmasıdır. Mektubun bu en ilginç yerinde kapının iki kere tıklatıldığını işitti. Başını o yana kaldırıp mektubu sümenin altına saklayarak "Giriniz," dedi. İçeriye Doktor Refik Bey, arkasından Yaver Salih Bey giriyor. Gazi'ye yaklaşıyorlar. Mustafa Kemal Paşa oturduğu yerden doğrularak, "Oo, siz miydiniz doktor?" Eliyle koltuğu gösterdi. "Buyurmaz mısınız?" Hemen arkasından farklı bir sesle kaçınılmaz soru. "Valide nasıl?" Doktor Refik Bey oturmamıştı. Gözlüklerinin ardında gözleri hayli kederli, ellerini ovuşturarak cevap verdi. Muhtat sükuneti ve yumuşaklığıyla konuşuyordu. Salih Bey biraz geride durmuş onu dinliyor. "Rahatsız etmeyelim paşam. Maşallah maneviyatı yüksek. Dilinden latife eksik olmuyor. Hakikat halde hastalığın mahiyeti ve hastanın ilerlemiş yaşı nazarı itibarı alınırsa..." Mustafa Kemal sigarasını kül tablasına bastırırken sözünü kesti. Ciddi ve vakur bir kederle soracaktır. "Hiç mi ümit yok doktor?" Doktor Refik Bey önce omuzlarını kaldırdı. "Allah'tan ümit kesilmez paşam." Kısa bir sükut oldu. Sonra doktor daha profesyonel bir ifadeyle, "Malumu haliniz, Valide Hanım onun da hastasıdır. Doktor Adnan Bey ile müdavele-i efkarda bulunduk. Bir nevi konsültasyon. Müşterek fikrimiz odur ki daha mutedil bir iklimde mukadder akıbet hayli geciktirilebilir." Yaver Salih Bey işte o zaman söze karışıyor. "Mesela İzmir gibi mi?" Doktor Refik Bey ona döndü. "Evet, eğer mümkünse İzmir münasiptir." Mustafa Kemal Paşa Ser Yaver Salih Bey'e muhtemelen bir talimat verecekti. Konuşurken sesinde örtülü bir kaygı ve şefkat titreşiyordu. "Salih, ne dediğini duydum," dedi. "Bunun çaresine sen..." Sözü askıda kalıyor çünkü kapı tıklatılmıştı. Tıklatılmasıyla açılması bir oldu. Heyeti vekile reisi Hüseyin Rauf Bey'di gelen. Doktor Refik Bey ile Salih Bey'i görünce bir an duraklıyor. "Hayrola, hususi bir şeye müteallik ise başka zaman gelirim." "Yabancı mıyız canım? Valideyi konuşuyorduk. Ankara'ya intibak edemedi biliyorsun. Bu itibarla..." Doktor Refik Bey kibar ve saygılı müdahale ediyor. "Teferruatını bilahare ayrıca arz ederim paşam. Müsaade-i halinizle..."